Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Şiilerin imamla iletişimine neden bu kadar önem verdiklerini biliyor musunuz? Neden imamın emrinin hayatının her alanında geçerli olduğunu düşünüyorlar? İmama uymak acaba Kur'an'a uymakla bağdaşıyor mu? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast Ayetullah Hamenei'nin 1353 yılında verdiği ve iman, tevhid, nübüvvet ve velayetten oluşan konuşmalarından derlenen bir kitabın adını taşımaktadır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde İslami ümmetlerin bağlarına değinmek istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Seyyid Ali Hamenei, İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nde Ramazan ayının 25. gününde velayet konusundaki konuşmasına devam etmek üzere minbere çıktı. Ama başlamadan önce camideki elektrik kesintisine ve hoparlör arızasına değindi ve şunları belirtti. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: Allah işini sağlam ve düzgün yapan kişiye rahmet etsin. Yani Müslüman yaptığı her işi sağlam ve eksiksiz yapmalıdır. Olası aksaklıkları önceden düşünmelidir. Elektrik kesilebilir, mikrofon bozulabilir, daha nice nice aksilikler olabilir. Ve bizim Efendimiz, müminlerin emiri Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 6. hutbesinde şöyle buyuruyor: Ben avcının gafil avlamasını bekleyen şaşkın bir hayvan gibi değilim. Yani başımıza gelen her olaydan ders çıkarmalıyız. Geçmiş deneyimlerden geleceğimiz için ibret almalı ve kendimizi hazırlıklı tutmalıyız. Seyyid Ali velayet konusundaki konuşmasına hiçbir giriş yapmadan doğrudan şöyle başladı: Bir İslam toplumu ilahi hükümetler doğrultusunda yasalar koyup uygulayarak şekillendiğinde velayet sahibi olabilmesi için iki temel ilkeye dikkat etmelidir. Birincisi İslam toplumu içindeki bağlar. İkincisi İslam toplumunun diğer toplumlarla olan ilişkisi. İç ilişkilerde herkes, bireyler, gruplar, bütün güçleri tek bir amaç doğrultusunda seferber etmeli, tefrikaya asla izin vermemelidir. Çünkü ayrılıklar enerjinin boşa harcanmasına sebep olur. Eğer İslam toplumu içinde iki grup birbirine savaş açarsa Kur'an'ın emri açıktır. Diğer Müslümanlar barış sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır. Ancak eğer gruplardan biri barışa yanaşmazsa veya hakikatin karşısında durarsa, o zaman bütün İslam ümmeti birleşerek zalim olan tarafa karşı mücadele etmelidir. Hucurat suresinin 9. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
Şayet müminlerden iki grup savaşacak olursa aralarını düzeltin. Eğer ki biri diğerine karşı taşkınlık ederse Allah'ın emrine dönünceye kadar taşkınlık edenle savaşın. Bu İslam toplumunun iç birliğini korumak adına Allah'ın kesin buyruğudur. Dış ilişkilerde ise İslam toplumunu bağımlı hale getirecek her türlü anlaşma ve dostane ilişkiden kaçınılmalıdır. Seyyid Ali bunu daha iyi anlatmak için İmam Bakır aleyhisselam dönemindeki madeni para basımı ile ilgili bir olayı anlattı. Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan döneminde Müslümanların kullandığı madeni paralar Hristiyan Roma hükümeti darphanesinde darp ediliyordu. Bu madeni paralar üzerinde baba, oğul, kutsal ruh yazıyordu. Abdülmelik bu duruma son vermek istedi. Fakat Romalılar tehdit etti. Eğer paralardaki tasvirleri değiştirirseniz üzerlerine peygamberinize hakaret eden ifadeler kazarız. Bu durumda İmam Bakır aleyhisselam Müslümanlara kendi paralarını nasıl basacaklarını öğretti. Böylece İslam toplumu Roma'ya ekonomik bağımlılıktan kurtuldu. İşte bu yüzden İslam toplumunun gayri İslami güçlerin etkisinde kalmasına asla izin verilmemelidir. İslam ümmetinin dış dünyayla kuracağı her ilişki İslam'ın izzetini koruyacak şekilde olmalıdır. Aksi halde bu ilişkiler kesinlikle sömürüye dönüşür. Örneğin Hindistan'daki İngiliz Doğu Hindistan şirketi olayında olduğu gibi. Hindistan'daki Moğol hükümdarları İngilizlerin bir ticaret şirketi kurmasına izin verdi. Ancak zamanla İngilizler mallarını koruma bahanesiyle askeri birlikler gönderdi ve Hindistan'ı işgal ederek bir sömürge haline getirdi. Ancak bu İslam toplumunun dünyadan tamamen izole olması gerektiği anlamına gelmez. İslam ümmeti bağımsızlığını koruyarak ticari ve diplomatik ilişkiler kurabilir. Seyyid Ali bir an duraksadı, ardından topluluğa dönerek tonunu değiştirdi. Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir toplum iç birliğini sağlayıp dış güçlere karşı bağımsız durabilmek için merkezi bir güce ihtiyaç duyar. Öyle bir güç ki herkes ondan ilham alsın, emirlerine uysun ve onun etrafında birleşsin. Bir örnek verecek olursak, halı dokuma atölyesi iyi bir örnektir. Orada herkes kendi işini yapar, düğümlerini atar ama orada bir usta vardır. O ne zaman, nerede, hangi iplikle, hangi renkle düğüm atılması gerektiğini söyler ki halının deseni doğru çıksın. Bir toplum da tek bir hedef uğruna birleşerek hareket etmek istiyorsa bilge ve cesur bir lidere ihtiyaç duyar. Öyle bir lider ki Allah yolunda hiçbir şeyden korkmasın, gerektiğinde canını bile feda etsin. İşte biz bu lidere imam diyoruz. İmam, Allah tarafından belirlenmiş olan hak önderi denir. Seyyid Ali kısa bir süre sessiz kaldı. Sonra topluluğa şu soru yöneltti. Peki Allah tarafından belirlenmiş derken neyi kastediyoruz? Yani ya Allah onu ismiyle belirlemiştir, tıpkı İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve diğer masum imamlar gibi. Ya da ismiyle belirlemez ama onu tanıyabileceğimiz işaretler verir. Ayetullah Hamene'yi 1974 yılında dönemin güvenlik güçleri, özellikle Savak tarafından sıkı bir şekilde gözetlenirken büyük bir zeka ve velayeti fakih kavramını doğrudan adını vermeden insanlara açıkladı. Konuşmasına devam ederken İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan şu hadisi aktardı. Her fakih ki nefsini dizginler, dinini korur, heva ve hevesine muhalefet eder ve efendisinin emrine itaat ederse halkın ona tabi olması farzdır. Belirlenen imamın yerine belirlenen fakih adı ile değil özellikleri ile ve vasıfları belirlenmiş bir imamdır. Bu özellikler ve vasıflara uyan her kimse imamdır. Seyyid Ali bir an sustu ve sonra sözlerine şöyle devam etti. Dikkat edin. İslam ümmeti hayatta kalabilmek için güçlü ve sağlam atan bir kalbe bağlanmak zorundadır. Şimdi söyleyin, bu nasıl bir bağ? Bu bağ fikri ve ameli bir bağdır. Yani onu düşüncede ve inançta örnek almak. Onu amellerde, davranışlarda ve mücadelesinde takip etmek. Peki Ali bin Ebu Talib'e olan velayet bağı nasıl olmalıdır? Bu fikirde ve amelde ona uymaktır. Bu onunla kopmaz, sarsılmaz, güçlü bir bağ kurmak ve ondan asla ayrılmamaktır. İşte burada velayetin bir başka boyutu daha ortaya çıkıyor. O da ümmetin imamı ve lideri olan kişinin velayeti. Seyyid Ali tekrar kısa bir duraksamın ardından cemaati şöyle seslendi. Hepiniz şu meşhur hadisi duymuşsunuzdur. Ali bin Ebu Talib'in velayeti benim kalemdir. Kim bu kaleye girerse Allah'ın azabından güvende olur. Peki bu ne demek oluyor? Yani Müslümanlar ve Kur'an'ın takipçileri eğer düşüncede ve amelde, çabalarında ve mücadelelerinde Ali bin Ebi Talib'e bağlı kalırlarsa Allah'ın azabından korunurlar. Bundan başka bir anlam çıkar mı? Peki Allah için malından, itibarından, rahatından vazgeçemeyenler, kendini tamamen Allah'a adamış olan Ali bin Ebi Talib'in velayeti altında olabilirler mi? Dikkat edin. İşte anlattığım bu velayet kavramı en ince, en hassas anlamıyla velayetin özüdür. Kur'an'da geçen velayet, Şia'nın savunduğu velayet anlayışıyla aynıdır. Şimdi Maide suresinin 51 ve 56. ayetlerine dikkat edelim. Bu ayetlerde hem velayetin olumlu yönüne yani içsel bağa hem velayetin olumsuz yönüne yani dış bağların kopmasına hem de velayetin diğer boyutuna yani Allah'ın velisi olan imam ile bağlantı ve irtibata açık bir şekilde işaret edilmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta.
Ya eyyühellezine amenu la تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون
Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost, veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır ve size karşı birleşmiş bir cephe oluştururlar. Sizden kim onlarla dostluk kurarsa şüphesiz onlardan olur. Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Kalplerinde hastalık, nifak bulunanların onlarla dostluk kurmada acele ettiklerini görürsün. Onlarla derin bir bağ kurmak için hızla hareket ederler. Ve başımıza bir musibet gelmesinden korkuyoruz derler. Ama umulur ki Allah müminlere zafer nasip eder veya katından bir hüküm getirir de içlerinde sakladıkları şeylerden dolayı pişman olurlar. Ve iman edenler diğer müminlere derler. Bu hastalıklı kalpliler Allah'a en kuvvetli yeminlerle biz sizinle biriz, sizlerle aynı inancı ve düşünceyi paylaşıyoruz diyenler değil mi? İşte onların amelleri boşa gitmiş ve sonuçta ziyan etmişlerdir. Seyyid Ali 54. ayeti okumadan önce şöyle dedi. Bu ayetler dış ilişkilerle ilgiliydi. Şimdi ise iç ilişkilerle ilgili olan bölümlere dikkat edelim. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse Allah sizin yerinize öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, yumuşak huylu, kafirlere karşı izzetlilerdir. Allah yolunda cihad ederler ve kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur. Allah onu dilediğine verir. Allah ihsanı ve lütfu bütün varlığı kuşatacak kadar geniş olan, vasi, her şeyi bilen, alimdir. Dikkat edin. Allah'ı sevmek, onun emirlerine uymak anlamına gelir. Bu durum Ali İmran suresinin 31. ayetinde şöyle belirtilmiştir.
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Velayetin üçüncü bir boyutu da vardır. Ve bu Maide suresinin 55. ayetinde Allah tarafından belirtilir. Bu üçüncü boyut İslami toplumun bireylerinin imamları ve liderleri ile olan ilişkisini ve bağını ifade eder. Ayette şöyle buyrulur. Sizin veliniz, dostunuz yalnızca Allah, onun Resulü ve sürekli olarak namaz kılan, rükû halinde fakirlere zekat veren müminlerdir. Ali bin Ebi Talib gibi. Bu ayette veli kelimesi toplumun tüm faaliyetlerinin kaynağı olan otoriteyi ifade eder. Bu otorite de Allah'tır. Çünkü Allah doğrudan icraat yapmaz. O elçisini kendisine bağlar ve ona da veli ünvanını verir. Fakat peygamber de her zaman hayatta kalmaz. O da diğer insanlar gibi ölür. O zaman onun yerine müminler devreye girer. Ancak hangi müminler? Rükû halinde zekat verenler ve bu kişi de Ali bin Ebi Talip'ten başkası değildir. Peki eğer velayeti üç boyutta aynı iç bağları koruma, dış bağlantıları kesme ve İslam toplumunun kalbiyle sürekli ve derin bir ilişki kurma şeklinde benimsersek ne olur? 56. ayet buna cevaptır. Şöyle buyurulmakta. Ve kim Allah'ı, Resulünü ve inananları Ali bin Ebi Talip gibi velisi kabul ederse, işte onlar Allah'ın hizbindendir. Şüphesiz Allah'ın hizbi her yerde ve her zaman galip gelir.
Seyyid Ali konuşmasının sonunda şöyle dedi. Arkadaşlar dikkat etsinler. Burada yaptığımız tartışma başkalarını reddetmek için değil, Şiiliği savunmak içindir. Biz Şii'nin İslam ve Kur'an'ı anlamasının doğru, mantıklı, adil ve akıllıca bir yaklaşım olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Evet değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. İslam toplumunun bağlarını ele aldık. Bir sonraki bölümde ise velayetin cennetini anlatmaya çalışacağız. Eğer bu bölüm hoşunuza gittiyse lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Ramazan ayında yapmış olduğunuz ibadetler ve duaların Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek bugünkü sohbetimize başlıyoruz.
İmam Ali Aleyhisselam'ı seven, siz saygıdeğer, oruçlu müminler, hepinizi selamlıyoruz. Kameri 40. yılda geçen gün gibi bir günde dünya ihlas, kulluk, cömertlik, infak, Allah yolunda cihad ve fedakarlığın abidesi olan büyük bir insanı kaybetti. Bu büyük insan cömertlik ve kerem sınırlarını aştıktan sonra fedakarlıkta hakkında Bakara suresinin 207. ayeti nazil olarak ilerledi. Bu ayet o hazretin ebedi medarı iftiharıdır. Ayet şöyle buyurmakta. İnsanlardan öyleleri de var ki Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder.
Allah-u Teala Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ı tanıtırken başka hiç kimsede olmayan çok has bir özelliğini işaret ediyor ki bu özelliği namaz ibadetinde rükû halindeyken infakta ve fedakarlıkta bulunmasıdır. Rivayetlere göre Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sadece 4 dirhemi vardı ki bir dirhemi gece, bir dirhemi gündüz, bir dirhemi gizlice ve bir dirhemi de açıkta sadaka verdi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, Onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.
İmam Ali Aleyhisselam'ın Allah'ın düşmanlarıyla savaşta ve cihatta yöntemi, İslam peygamberinin yöntemi gibi yürek yakarak nasihat vermek, sabretmek ve hatta sapanlar için dua etmekti ve yine Allah Resulü gibi zayıf insanlar, kadınlar ve çocuklar ve hatta Beytülmal konusunda sık sık bunlara el uzatılmamasını tavsiye ediyordu.
Hazreti Ali aleyhisselam ilim ve bilimde İslam peygamberinin ashabı ve Müslümanların arasında en üstün ve en bilgi olan insandır. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında şöyle buyurdu. Ben ilim kentiyim ve Ali bu kentin kapısıdır. İmam Ali aleyhisselam şecaatte de emsalsiz ve örnek bir insandı. O hazret hiçbir zaman düşmana sırt çevirmedi ve hiçbir savaşçı onun karşısında dayanamadı ve sağ kurtulamadı. Hazreti Ali aleyhisselam aynı zamanda oldukça güçlü ve iktidarlı olduğu halde asla aciz insanları öldürmez, kaçanların peşinden gitmez, düşmana baskın yapmaz ve düşmanın yüzüne suyu kapatmazdı. İmam Ali aleyhisselam eline ne geçerse Allah yolunda yoksullar ve mahrum insanlara bağışlar ve kendisi en sade ve en mütevazi biçimde yaşardı. O hazret ziraati çok sever ve çorak toprakları abat ederek fukara yolunda vakfederdi.
İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek hayatının son anlarında ettiği vasiyetin bir bölümü hakikaten tüm Müslümanların yoluna ışık tutacak niteliktedir. Hazret şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ali bin Ebu Talib'in vasiyetidir. Ali Allah'ın yegane olduğuna şehadet ediyor ve Muhammed Allah'ın kulu ve peygamberi olduğunu ikrar ediyor. Ey oğlum Hasan, seni ve tüm evlatlarımı ve ehli beytimi ve kim bu mektup eline geçerse şu işlere tavsiye ediyorum. Asla ilahi takvayı unutmayın. Ölüm anına kadar Allah'ın dininde kalmaya çalışın. Hep birlikte ilahi ipe sarılın ve Allah'a iman konusunda birlik olun ve birbirinizden ayrılmayın. Nitekim ben Allah Resulünden şöyle buyurduğunu duyurdum. İnsanların arasını ıslah etmek namaz ve oruçtan her daim üstündür. Dini yok eden şey ise fesat ve ihtilaftır. Yakınları ve akrabaları unutmayın, sıla-i rahim yapın ki insanın Allah katında hesabını kolaylaştırır. Allah için, Allah için sakın yetimleri aç ve kimsesiz bırakmayın. Allah için, Allah için komşularınıza iyi davranın. Allah Resulü o kadar çok komşuların hakkında tavsiyede bulundu ki, bizler onları mirasımıza da ortak etmek istediğini zannettik. Allah'tan korkun. Kur'an-ı Kerim konusunda sakın başkaları Kur'an-ı Kerim'e amel etmekte sizi sollamasın. Allah'tan korkun namaz için, zira namaz dininizin direğidir. Allah'tan korkun Kabe için, sakın hac tatil edilmesin. Zira eğer Kabe boş kalır ve hac terk edilirse size mühlet verilmez ve düşmana yenik düşersiniz. Allah'tan korkun Ramazan ayı için, zira bu ayda oruç tutmak cehennem ateşine kalkandır. Allah'tan korkun Allah yolunda cihad için, bu yolda malınızı ve canınızı feda etmeyi esirgemeyin. Allah'tan korkun malın zekatı için, zira zekat ilahi öfkenin ateşini söndürür. Allah'tan korkun fukara ve yoksullar için, onları yaşamınızı ortak edin. İçinde Allah rızası olan işleri yapmaya çalışın. Emri maruf ve nehyi münkeri terk etmeyin. Bunu terk ederseniz sonucu pak olmayanların size musallat olmasıdır ve size zulmederler. O zaman her ne kadar dua ederseniz edin, dualarınız icabet görmez.
Değerli dostlar, önceki bölümlerde kefaret meselesine açıklık getirdikten sonra şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde kazası vacip ama kefareti vacip olmayan durumlardan söz etmek istiyoruz. Mübarek Ramazan ayında oruç için niyet etmeyen veya riyakarlık yaparak oruç tutan ve orucu batıl eden amelleri yapmayan kimse için orucun kazasını yapmak vaciptir, fakat kefaret ödemesi gerekmez. Yine eğer oruç tutan insan Ramazan ayının sahur vakti, sabah olup olmadığını araştırmadan orucu batıl eden bir şey yaparsa ve ardından sabah olduğu ve sabah ezanı okunduğu anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Fakat eğer araştırır ve sabah olmadığı ve bir şey yediği ve daha sonra sabah olduğu anlaşılırsa o günü kaza etmesi vacip değildir.
Oruçlu insanın iftar etmesi için de bazı şartlara uymak gerekir. Mübarek Ramazan ayında oruçlu insan güneş battığından emin olmadığı sürece orucunu açamaz. Eğer oruçlu insan Ramazan ayının havanın karanlığı yüzünden akşam ezan vakti olduğundan emin olursa veya haberleri şer'i açıdan hüccet olanlar akşam ezanı vakti olduğunu söylemeleri üzerine emin olur ve iftar ederse ve ardından o sırada akşam ezan vakti olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Yine eğer oruçlu insan havadaki bulutların yüzünden akşam ezan vakti olduğunu zanneder ve orucunu açarsa, fakat daha sonra akşam ezan vakti olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi vacip değildir ve eğer akşam ezan vakti olduğunu yakin ederek orucunu açarsa ve daha sonra böyle olmadığı anlaşılırsa o günü kaza etmesi gerekir. Bundan başka eğer oruçlu insan abdest alırken ağzında su çalkalamak gibi müstehap bir ameli yerine getirirken farkında olmadan suyu yutarsa orucu sahihtir ve kaza etmesi vacip değildir. Ancak eğer bu ameli sırf abdest almak için değil de serinlemek ve benzeri sebeplerden ötürü yaparsa ve farkında olmadan boğazına kaçarsa o günü kaza etmesi gerekir.
Mübarek Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim tilavet ayıdır. Bu semavi kitap Allah tarafından kullarını hidayete erdirmek ve yol göstermek üzere nazil olmuştur. O zaman ayetlerin tilaveti üzerinde düşünmekle beraber olması icap eder. Umarız hepiniz bu ameli bu şekilde yerine getirmekte başarılı olmuşsunuzdur. Bu ay kulun Rabbi ile fısıldaştığı ve hacetlerini arz ettiği aydır. Bu ayda göklerin kapıları açıktır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir rivayette o hazretin şöyle buyurduğu nakledilir. Mübarek Ramazan ayının ilk gecesinde göklerin kapıları açılmıştır ve Ramazan ayının sonuna kadar kapanmaz. Gerçi sırf ilahi rahmet kapılarının açık olması, duaların icabet görmesi için yeterli değildir. Ve bunun yanında kulun liyakatı da şarttır. Fakat ilahi rahmet kapılarının açık olması kulun işini kolaylaştırır. Madem Allahu Teala işi bizler için kolaylaştırmıştır, biz de dualarımızla çabalarımızı ikiye katlamalıyız ve Rahman ve Rahim olan Allah'a şöyle arz etmeliyiz.
Ey aydın gündüzü karanlık geceden çıkaran, ey güneşin seyrini takdirinle yörüngesinde dolaştıran, ey izzetli zat, ey mutlak bilge, ey ayın dolaşmasına belirli menzillerde mukadder buyuran ve hurmanın dalı gibi ilk menziline geri getiren, ey her nuru aydınlatan, ey her arzunun nihayeti, ey her sahibin nimeti, ey Rahman Allah, ey her türlü kusurdan ve eksikten münezzeh olan, ey yegane zat, ey Rabbim, ey Rabbim, ey Rabbim, güzel isimler sana özeldir ve yüce makam ve büyüklük ve her türlü nimet ve ihsan sana özeldir. Senden Muhammed'e ve hanedanına selam göndermeni, benim adımı bu gecede saadet ehli olanların safında kaydetmeni, ruhumu şehitlerle mahşur etmeni, taatimi âlâ dereceye ulaştırmayı, çirkin amellerimi bağışlamanı, kalbimden asla ayrılmayan yakin makamını ve her türlü kuşkuyu benden uzaklaştıran imanı bana nasip etmeni, nasip ettiğin her şeyle hoşnut ve razı etmeni, bize dünyada ve ahirette iyi ne varsa inayet buyurmanı, cehennem ateşinden korumanı ve bu ayda bana sana şükür ve zikretme, sana kavuşma şevkini ve katına tevbe etmeyi nasip etmeni ve Muhammed'e ve hanedanına nasip ettiğin her türlü tevfiki nasip etmeyi niyaz ediyorum.
Şimdi hep birlikte Ramazan ayının 21. gününün özel duasını dinliyoruz.
Allahümme cealli fihi ila merdatike delila ve la tecealli şeytani fihi aleyye sebila. واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip kötülükten sakındırmak.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emre bil maruf ve nehy-i münker iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münkerden hoşlanmama ve onunla mücadele için kriterleri hakkında konuşmak isteriz.
Resulullah'ın siyerinde temel ilkelerden biri münker ile savaşmaktır. O hazrete göre mümin insan her durumda münker ile mücadele etmelidir. Resulullah Efendimiz münker ile savaşmak için 3 aşama öneriyor ve böylece bu bağlamdaki tüm bahaneleri etkisizleştiriyor. O hazret şöyle buyuruyor: "Sizlerden her kimse bir münker görürse kendi eliyle onu değiştirmeli. Eğer yapamazsa diliyle değiştirmeli ve eğer yine yapamazsa kalbinde onu inkar etmelidir ve bu ise imanının en zayıf kademesidir."
Cahil ve kibirli insanlara öğüt vermek çok zor bir iştir. Daha önce de belirttiğimiz üzere cahillik, emre bil maruf ve nehy-i münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın en başlıca engellerindendir ve mütekebbir de cahil gibi kendini bilgiden mustağni görür. Bu yüzden onların ıslah edilmesine hiçbir umut yoktur. Aslında söz konusu iki grubun doğru yola getirilmesi için direnmek, boşa kürek çekmektir ve iyiliği emreden ve kötülükten sakındıranlar için yorgunluk ve üzüntüden başka bir getirisi olmayacaktır. Böyle insanlara karşı en iyi davranış onlara ilgi göstermemektir. Böylece bu insanlar kendilerini alçak ve değersiz görür ve kendilerini ıslah etmeye çalışırlar.
Gören insan için çehre ve yüz, tercümana ihtiyacı olmayan ortak bir dildir. İlk karşılaşmada ve konuşmadan önce her insanın rahatsızlığı veya mutluluğu yüzünden okunur. Resul-i Ekrem her zaman kendi yüz ifadeleriyle mutluluğu veya rahatsızlığını sahabesi ve etrafındakilere belli ederdi. Bu yüzden Hazretin sahabesi her zaman Resulullah'ın yüz ifadeleri hakkında çok duyarlı ve hassastı. Resul-i Ekrem'in torunu Hazreti İmam Hasan aleyhisselam haksızlıklara karşı yüce insan büyük babasının tepkisi hakkında şöyle buyurdu. Öfkelendiği zaman yüzünü çevirir ve öfkesini yutardı.
Resulullah'ın mübarek yüzündeki ifadelerin sahabe üzerindeki etkisinin bir başka örneğini Cerir bin Abdullah'tan naklen dinleyelim. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Yün giyen bedevilerden bir grup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar. Resul-i Ekrem onların muhtaç oldukları ve perişan halde olduklarını görünce halktan onlara yardım etmelerini istedi. İnsanlar bu konuyu fazla önemsemediler. Bu yüzden Resulullah'ın yüzünde üzüntü işaretleri belirdi. Ensarlardan biri Resulullah'ın üzgün olduğunu görünce bir kese para çıkarttı ve onun ardından Resulullah'ın sahabelerinin her biri teker teker hediyelerini getirip muhtaç bedevilere verdiler. Böylece Resulullah'ın yüzünde musluluk belirtileri göründü.
Münkere yani kötülüklere yüz çevirmek çok önemlidir. Zira sürekli günaha dalmış insana gülümsemek, onun çirkin hareketini onaylamak anlamındadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in 63. ayetinde Resulullah'a münafıklara yüz çevirmesini emrederek şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir. Öyleyse onlara aldırma, onlara öğüt ver ve onlara kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle. Resul-i Ekrem konuşmaları ve davranışları ile müminleri bir günah ile karşılaştıklarındaki görevlerini belirtiyor. Emir-el Müminin Hazreti Ali aleyhisselam müminlerin görevi hakkında şöyle buyuruyor. Allah Resulü bize günahkar kişiye asık suratle bakmamızı emretti.
Tahran Radyosu.
Günahkarları asık ve üzgün ifadeyle karşılamak Allah'a yakınlık sebebidir ve bizim en az görevimiz ise günahlara karşı üzgün olduğumuzu göstermektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Günahlara karşı nefretle Yüce Allah'a yakınlaşın ve bu insanlara karşı yüzünüzü ekşitin ve onlara öfkelenmekle Allah'ın hoşnutluğunu arayın ve onlardan uzak kalmakla Allah'a yakınlaşın.
Resulullah'ın hata yapan sahabeleri karşısında insanların davranışını düzeltme yöntemlerinden biri, onların davranışından duyduğu rahatsızlığı açıklamasıydı. Örneğin Resul-i Ekrem nezdinde yalandan daha çirkin bir özellik yoktu. Ne zaman birisi o hazretin yanında yalan söyleseydi, o hazretin yalancıya karşı davranışı hızla değişirdi ta ki yalancı söylediği yalandan tövbe edene kadar.
Çeşitli rivayetlerde kötülükten sakındırmanın üç aşamalı olduğuna vurgu yapılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir münkir ile karşılaşsaydı, duyduğu rahatsızlığı yüzüyle ve çehresinde gösterirdi. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir işe şahit olan fakat ondan hoşlanmayan kişi tıpkı o işe şahit olmayan biri gibidir. Ve bir işe şahit olmayan fakat onun yapılmasına razı olan ise tıpkı o işe şahit olan gibidir.
Bu yüzden içten ve batında nefret etmek bir toplumun ısrar edilmesi için bir başlangıçtır ve bu aşamanın gerçekleşmesi için hiçbir şarta gerek yoktur. Eğer bir Müslüman başkalarına yalan söylemek, iftira atmak, gıybet etmek ve benzer günahlardan sakındıramıyorsa, en azından kendi kalbinde böyle benzer davranışlardan nefret edebilir. Ve böyle davranışlardan nefret eden ise asla böyle şeylere güler yüzle karşılaşamaz.
Resul-i Ekrem, İsrail oğullarının birinci hatalarının onların günahkarlarla uzlaşması olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. İsrail oğullarının birinci hatası ve kusuru bir erkeğin bir başka erkekle karşılaşınca ona "Ey adam! Allah'tan kork ve günah işleme, zira bu işler sana reva değil" deyip, fakat ertesi gün onu aynı durumda gördüğünde onunla beraber oturup kalkmak için onu günahtan sakındırmamasıdır.
Yüce Allah Maide suresinin 78. ayetinde İsrailoğullarının ilahi emirlere uymamaları hakkında açıklamada bulunarak, tam da bu yüzden Allah'ın onların kalplerine birbirine düşürdüğünü belirterek şöyle buyuruyor. İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
Günahla mücadele ve kötülükten sakındırmak toplumda birlik oluşturur ve ilahi azap ise toplumda münkerin yayılması konusunda duyarsız olanlara indirilir. İslam dininde başkalarına ilgi göstermek ve hemcinslerinin geleceğine önem vermenin özel bir yeri vardır. Bazı günahkarlar Allah'a duydukları düşmanlıktan günah işlerler ve bunu yapmaktan hiç çekinmezler. Fakat bazıları da cehaletten günah işlerler ve bu yüzden onlara acımak ise doğaldır.
Resulullah bir rivayette şöyle buyuruyor. Cebrail kafir ve kötülük yapanlara azap vermekle görevlendirildi ve ona söz konusu kesin ibadet edenler ve dindarlarını daha fazla cezalandırılması vahiy olundu. Cebrail Allah'tan bu emrin sebebini sorunca, Allah ona hitaben şöyle buyurdu. Zira onlara verdiğim imtihan ve güçle iyiliğe emretmeyip kötülükten sakındırmadılar ve günah işleyenleri benim öfkem ve gazabıma sebep olmalarına rağmen çok sevdiler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde imamın eşinin anılarına dayanarak İmam Hümeyni'nin vefatıyla sonuçlanan olayları size aktarmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Nevruz Bayramı, 1368 yılının başlaması, İran halkı için garip ve heyecana ve tecelliye sahipti. Çünkü 8 yıl süren dayatılan savaşın ardından bu ülkenin savaş ateşi içinde yanmadığı ilk yıl başlangıcıydı. Ve halk savaşın son bulmasıyla ülkede kalkınma çağının başlamasını umuyordu. Ayrıca Hicri Şemsi 1368 yılının Nevruz Bayramı günleri Şaban bayramlarına denk gelmişti. Halk İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselam, Hazreti Seccad aleyhisselamın doğum günü kutlamaları için sokakları ve caddeleri süslemişti ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum gününü bekliyordu. Bundan önceki yılların geleneğine göre halk yeni yılın başlamasını tebrik etme mesajını imamın dilinden duyacaktı.
Bundan birkaç gün önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu imamın işinin kolaylaşması için mesajın kaydedilmesi ve yeni yılın başlaması sırasında canlı mesaj olarak radyo ve televizyondan yayınlanmasını önermişti. Ancak imam bu öneriyi reddetti ve şöyle dedi: "Hayatta olursam kendim tebrik ederim. Hayatta olmazsam da bu iş bir sonraki liderin ya da liderlik konseyinin sorumluluğu olacaktır." İmamın vefat etmesinden sonra eşi imam hakkında şunları söyledi: "O, radyo ve televizyon kurumunun onun kaydedilmiş mesajını canlı mesaj olarak yayınlaması kadar az olan bu miktarda dahi halka karşı dürüst olmamayı, yalancı olmayı istemezdi. Halk kutlaması ve sevinciyle beraber yeni gelen başlamasına rağmen imamın ailesi yılın ilk günlerinde mutlu günler geçirmiyordu.
İmam hastalık geçiriyordu ve çok endişeliydi. İmamın eşi şöyle anlatıyor: "Birkaç gündü imamı her zamankinden daha güçsüz gördüm ve benim gözümden uzak 2-3 gündür Cemaran kliniğine gittiğini fark ettim. Beyefendi, neden kliniğe gidiyorsunuz? Sizin ne işiniz var orada?" dedim. İmam, "Eziyet. Benim röntgenimi çekiyorlar." diye buyurdu. İmama, "Size ne olmuş ki?" diye sordum. İmam, "Midem kanayalı birkaç gün oldu." diye buyurdu. Çok üzüldüm. "Neden bana söylemediniz?" dedim. Ve imam bir şey söylemedi.
İmamın özel doktoru, Doktor Arefi, imamın rahatsızlığından haberdar oldu ve o danışmanlarıyla beraber imamın karın ve mide bölgesindeki mevcut rahatsızlığı incelemeye koyuldular. İmamın eşi, sağlık ekibi tarafından imamın tedavi edilmesine başlamasını şöyle anlatıyor: "Tekrar röntgen çekmeler başladı ve beyefendiyi video çekme cihazı altında beklettikleri belli olan bir günde yorgun argın eve döndü. Ona çok zor geçeceğini anladım. Çünkü birkaç yıl önce kendim de muayene olmuştum ve bu muayenelere tahammül etmenin ne kadar zor olduğunu biliyordum.
İmam üzülmesin diye inşallah bir şey yok ve çabucak iyileşirsiniz dedim. Tabii basit bir karın ağrısının hatta geçici kanamanın doktorların dikkatini bu kadar çekmemesi ve defalarca muayene olmaması gerektiğini tahmin ediyordum. İmam artık cevap vermedi ve öğle yemeği zamanı olduğu için hazırlanan yemekten 2-3 çorba kaşığı yedi ve dinlenmek için odasına gitti.
Hekimlerin muayeneleri imamın ameliyat olmasını gerektiren kararla sonuçlandı. İmamın eşi imamın ameliyat olmasına karşıydı çünkü vücudu çok güçsüz olmuştu ve Hatice imamın vücudunun bu ameliyata katlanamayacağı ihtimali konusunda endişeliydi. İmamın genel durumundan haberdardım. Ameliyata gerek yok dedim ve Ahmetciğimden, sağlık ekibinden bu ameliyattan vazgeçilmesini istemesini istedim ve imama siz çok güçsüzsünüz ve ameliyata tahammülünüz yoktur dedim. İmam şöyle dedi, ne yapayım? Onların hepsi ameliyat olması gerekiyor diyor. İmamın oğlu Hacı Ahmet Bey doktorların ameliyattan vazgeçmesi için annenin isteğine tepki olarak imamın eşinin gücenmesine neden olan sadece acı bir gülümseme ile yetinmişti. Ahmetciğimin olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesi pek hoşuma gitmedi. Tabii ben bunu belli etmedim çünkü genellikle sessizlik ehliyim.
Sonunda testlerin yapılmasından bir gün sonra doktorlar imamdan ertesi gün onu yatırmaları ve ameliyat etmeleri için izin aldılar. İmam bu ameliyatın yapılmasına pek razı değildi. Ancak hekimlerin görüşüne teslimdi. Yemek yemek için imam pek iştahı olmadığı halde sonuncu akşam yemeğini eşinin yanında yedi. İmamın eşi sonuncu akşam yemeği macerasını şöyle anlatıyor. Bu gece evimizde kimse yoktu. Ben ve imam vardık. Akşam yemeği yemeden önce Ahmet Bey ve eşi geldi. Onlar konuştular ve gittiler. Akşam yemeği yeme sırasında kimse yoktu. Benim de yemek için pek iştahım yoktu. Pişirmiş olduğum bozbaştan bir iki lokma yedim ve imam da ekmek, yoğurt ve salatalık yiyordu.
Akşam yemeği yendikten sonra imamın gelininin erkek kardeşi Doktor Abdülhüseyin Tabatabayı girdi. O imama hastaneye kadar eşlik etmeye hazırdı. Gitme sırasında şöyle dedim. Beyefendi sizi Allah'a ısmarladım. İmam odasından çıktı ve bana odanın kapısını kilitleyin ve anahtarını alın dedi. İmam hastaneye giderken 60 yıla yakın bir sürede hayatının tüm iniş çıkışlarında kendisinin yarı ve yoldaşı olan değerli eşinden helallik istedi ve hastaneye gitti. İmamın eşi şöyle anlatıyor, biz gençlikten beri birlikteydik ve 60 yıl süreyle ortak hayatımız vardı. Bazen birbirimize gücenebilirdik ama imam tekrar tekrar bana benden razı ol diyordu. İmam Doktor Tabatabayı ile birlikte hastaneye gitti ve eşine terk etti. İmam Abdülhüseyin Bey'in el bileğine tutmuşken o kadar hızlı gitti ki ben ona ulaşmadım. Ben kliniğin kapısının yakınındayken imamın merdivenlerden indi ve bana hoşça kal hanım dedi. Ben sizi Allah'a ısmarladım. Allah yar ve yardımcınız olsun dedim. İmam Abdülhüseyin ile birlikte kliniğin içerisine gitti ve ben ile Fatıma geri döndük.
Tahran Radyosu.
hastaneye yatırılmasından vefatına kadar 2 hafta sürdü. 31 Ordubehiş tarihinde yaklaşık saat 9'da imam akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra ona bir ünite kan enjekte edildi ve sağlık ekibi üyelerinden biri olan Doktor Hişmetullah Rençber imamı ameliyat için hazırlamak üzere yaklaşık saat 10'da imamın odasına gitti.
İmamın yatırıldığı odaya imamın ziyaret edilmesinin yasak olduğu günlerde yakınları onu görebilsin diye daha önceden kamera monte edilmişti. Saat 10.30 sularında mideden örnek alınma ve endoskopi işlemi başladı ve odada sağlık ekibinden başka hiç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Ancak yan odada doktorların işinin tüm aşamaları görülebilirdi. Doktorlar imamın baskıya tahammül ederek kalbinin sorun yaşamaması ve duraksamaya uğramaması konusunda endişeliydi. İmamın kalp monitörü onun tahammülünü gösteriyordu. Bu önlemlerle ameliyat günü geldi. Tüm tanıdıklar ve ailenin üyeleri de dua etmeye başlamıştı ve bu sıralarda imamın eşi zor günler ve anlar geçiriyordu. O sabır ve tahammül efsanesiydi ve bu zor koşullarda başkaları için bir örnekti. İmam ameliyattan ve ameliyat öncesindeki ve sonrasındaki muayeneler ve bakımlardan kaynaklanan ağrı ve çileye katlanıyordu ve bu çok zor baskı ve ağrıda dua etmeyi ve namaz kılmayı ihmal etmiyordu.
Bu sahneleri görmek imamın eşi için de çok zordu. Özellikle imamın eşinin beli ağrıyordu ve mutlak dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tüm bunlara rağmen bu 2 hafta boyunca düzenli olarak imamı ziyaret etmeye gelirdi. Eşinin ağrısının miktarından haberdar olan imam, eşinden kendisini ziyaret etmeye gelmemesini istedi. Ancak eşi, imamı, mukaddesatını ve hayat yoldaşını yalnız bırakmak istemiyordu ve bazen tekerlekli sandalyeye oturarak kendisini imama ulaştırır ve onunla buluşurdu.
İmam hayatının son günlerine kadar özellikle hastanede yattığı zor günlerde gece teheccüdü ve dini farzları yerine getirmeye bağlı olmasının yanı sıra İran ve dünya haberlerini radyodan dinlemeye ve meselelerden haberdar olmaya çalışırdı. Hastanede yattığı sonuncu günlerde İmamın hayatının güneşinin batışına dair işaretler görülüyordu. Bu günlerde imamın eşi imama şöyle dedi. Şimdiye kadar gittiğiniz her yere ben de sizin ile geldim. O zaman cennete gittiğinde beni de yanına al. İmam Hatice'nin bu isteğine yanıt olarak gülümseyip şöyle demişti. Her zaman yanında olduğunuz için ellerinize sağlık. Ancak orada herkes amelleriyle baş başadır.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 8. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor.
bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu. Bazen sade bir konunun açıklanması insanın hakkı tanıyacağı kadar marifet kapılarının açılmasına sebep oluyor. Nehcül Belaga'nın sözleri de bu gibi sözlerdir. İmam Ali aleyhisselam 8. hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade ve sıradan olaylara çekiyor. Hazreti Ali aleyhisselam bir yağ parçasıyla gören, bir et parçasıyla konuşan, bir kemikle işiten ve bir delikten teneffüs eden şu insana şaşırın doğrusu, onun yaratılışı hakkında düşünün buyuruyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kendine bir bak, bir yağ parçası ile her şeyi nasıl güzel görebildiğini biraz düşün. Göz en dakik kameraların bile asla gücüne ve gelişmişliğine ulaşamayacak kadar güçlü olan şeffaf bir yağ parçasıdır. Bu yağ parçası hiçbir film gerekmeksizin bazen 70-80 yıl sorunsuz çalışıyor ve daha da ilginç olanı ise tüm filmleri de 3 boyutlu olmasıdır. Göz, ışığın az veya fazla olmasına göre kendini ayarlıyor. Kapağının hareketiyle ıslak ve yumuşak kalıyor. Aksi halde kurur ve yeteneğini kaybeder. Biraz kendine bak, biraz düşün. Küçük bir et parçası ile nasıl konuştuğunu, nasıl hızlı bir şekilde çeşitli harfleri eda ettiğini, konuşurken bir kelimenin tüm harflerinin teker teker eda edilmesi için dilin nasıl ağızda dönmesi, D harfi için nerede durması, İ harfi için nasıl bir şekil alması gerektiğini, L derken dişlerin arkasında nasıl durarak dil kelimesini eda ettiğini düşün. Şimdi biraz daha düşünün. Bir konuşma yaparken, bir makale okurken bu dilin nasıl bir hız ve kabiliyetle ağızdaki yerini ve şeklini, hızını arttırıp düşürdüğünü düşünün. Bunların her birindeki küçük bir aksama, birçok hata ve hatta kekelemeye sebep olabilir. Birkaç küçük kemikle nasıl duyduğunu düşünün. Ses dalgaları kulak zarından geçerek 3 küçük parça kemiği titreterek ses dalgalarının aktarılması ve duyulmasına sebep oluyor. Şimdiye kadar hiç nefes aldığın 2 deliği düşündün mü? Allahu Teala bu 2 deliği nefes alman gereken kadar açmıştır. Daha dar olursa nefes darlığı, daha geniş olursa alınacak daha fazla hava akciğerlerin zarar görmesine sebep olabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu hikmetli sözünde dikkatimizi görünüşte çok sade konulara çekiyor. Böylece Allah'a ulaşmanın çok karmaşık yollar, deliller ve felsefi tartışmalardan geçmediğini göstermeye çalışıyor. Evet, eğer insanın gözleri hakikatleri görebilse, kendi yaratılışını düşünse, sadece bu 4 sade konu bile Allah'ın gücü önünde başımızı eğmemiz için yeterli olacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.